Ayrım 13.
C. En elverişli koşullar altında bile vergi verenler ve devletin onların eğitim, verimli duruma getirilme, sosyal yardım konularındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için önemli yatırım ve işletme harcamaları yapmaları gerekir. Bu gerçekler karşısında iki önemli soru hatıra gelebilir. Bunlardan birincisi, görme gücünü yitirme olaylarından hiç değilse bir kısmını önlemek, nedenlerini ortadan kaldırmak olanağı var mıdır? İkinci soru ise, böyle bir olanak bulunduğu takdirde maddi gerekleri daha pahalı mıdır ve önlenebilecek vakaların oranı bu tür yatırıma değer mi? Görme özürlerinden önemli bir oranının önlenebileceğini bu konuyla uğraşanlar belirtmektedir. Hatta önlenebilir nedenlerin oranı hakkında kesin rakamlar da verilmektedir. Tıp bilim çok hızlı geliştiği için kısa bir süre önce çaresi ya da önleme yolu bilinmeyen bir nedene karşı yeni tedbir ve giderme yolları geliştirilebilmektedir. Bu yüzden önlenebilir körlükler konusunda ileri sürülecek herhangi bir oranın geçerliliğinin kısa süreli olabileceği söylenebilir. Böyle bir duruma örnek olarak retrol ental fibropletkiya gösterilebilir. Erken doğumları yaşatmak için geliştirilen yeni teknik ve araçlar sonucu bu durumda dünyaya gelen bebeklerin arasından yaşama şansı artanların oranını hayli yükseltti. Fakat bunun sonucu olarak bu durumdaki bebekler arasında retrolentel fibropletkiya adı takılan bir körlük çeşidinin de hayli yaygın olduğu belirdi. Batı memleketlerinde on binlerce bebeği etkileyen bu durumun nedenlerinin incelenmesine girişildi. Sonunda bunun erken doğanın doğal gebelik süresi doluncaya kadar muhafaza edildiği kuluçka makinesinde verilen fazla oksijen yüzünden bu duruma düştüğü bulundu. Oksijen miktarını gereği gibi ayarlayan teknik tedbirler geliştirilerek bu tür körlük tüm önlenmiş oldu. Hacettepe Üniversite Göz Kliniği'nin yaptığı bir incelemenin aydınlatıcı niteliği var. Söz konusu kliniğin 3 yıl süreli Ankara ve Gaziantep Körler Okulu öğrencileri arasında yaptığı taramalar, toplam öğrencilerin ortalama %10 kadarının tedavi ve cerrahi müdahalelerden çeşitli derecede yararlanabilecek durumda olduğunu göstermiştir. Araştırıcılar, bu durumda olanlardan bir kısmının cerrahi müdahale sonucu kör tanımından çıkacak kadar görme kazancı elde edebileceklerini de belirtmiştir. Bu durumun en verimli örnekleri 1953 yılından itibaren Ankara Körler Okulu ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği'nin yaptığı işbirliğinde görülmüştür. Her ders yılı yeni kabul edilen öğrenciler etraflı bir göz muayenesine tabi tutulmuştur. Bunun sonucu 6 yıl kadar her yıl 3-4 öğrenciye cerrahi müdahale yaptırılmıştır. Bunlar arasından birkaçı olan okullara gönderilecek kadar görme kazancı sağlayabilmiştir. İkinci sorunun karşılığı olarak da şu belirtilebilir. Koruma ve önlemenin maliyeti hiçbir zaman eğitim ve sosyal hizmetinkiyle kıyaslanamaz. Daima ve bütün hastalık çeşitlerinde önleme ve koruma eğitim ve tedaviden çok daha ucuza mal olur. Koruyucu tıbbın sağladığı kazanç yalnız maddiyle de ölçülemez. İnsanı ve insanlığı çeşitli bunalımlardan koruması, hastalık süresince baş gösterecek iş gücü kaybının önlemesi açılarından gerekli ve önemlidir. Gözün yapısı ve işleyişi. Görme gücü kayıplarına yol açabilen nedenleri ve bunların hangilerinin ne gibi yollardan önlenebileceğini incelemeye girişmeden önce gözün yapısı ve işleyişi konusunda çok kısa bir bilgi vermek yararlı olur. Göz çeşitli dokular, damarlar, sinir ve kas gibi yapılardan oluşan hayli karışık ve nazik bir organdır. Bu dokular, sinir, kas ve kan damarları düzenli ve koordine biçimde ışık ve renk uyaranlarını ve uzaysal özellikleri algılayarak çalışır. Bir çift halinde göz yuvarlığı, kafatasındaki özel çukurlarına yerleşmiş oval biçimde bir organdır. Kaslar, göz kapakları ve görme sinirleri yoluyla çukurlarında tutulur ve çalışır. Bunun ön bölümündeki dışı, göz akı dokusu denilen esas organı kapsayan bir dokudur. Göz çeşitli dokulardan oluşur. En dıştaki gözün ak dokusu adı verilen, ışık geçirmeyen sert bir dokudur. Gözü korumak başlıca ödevidir. Gözlerin dört yönü hareketini sağlayan kaslar da bu dokuya bağlıdır. Buna ön bölümde kornea denilen saydam doku eklidir. Bunun dışında göz güllesini oluşturan iki tabaka daha var. Birinci üç bölümden oluşur. A. Choroid. Yazılışı C, H, R, O, I, D. B. Ciliary. Yazılışı C, I, L, I, A, R, Y. C. Iristir. Bazen tümüne birden uveye adı da verilir. Choroid rengi kırmızıya çalan, koyu kahverengi, öncelikle kan damarlarından oluşan ve gözü çevreleyen bir dokudur. Bu öne doğru daha kalınca bir doku olan ciliary dokusu olur. Tam gözün ön kısmında ise irise dönüşür. Bunu ince bir diyafram ya da perde olarak düşünebiliriz. Ortasında göz bebeği denilen bir delik vardır. Göze rengini veren iristir. Böylece iris tam saydam olan korneanın arkasına düşer. Gözün en iç dokusu retinadır. Bu da hemen hemen saydam olan bir dokudur. Göz yuvarlağının gerisinde ve iki yanında lale biçiminde yayılan ve öncelikle görme sinirlerinden oluşan bir dokudur. Burası arka kısmından görme sinirlerine bağlıdır. Gerçekte retina görme sinirlerinin bir uzantısından başka bir şey değildir. irisin gerisinde ve buna neredeyse yapışık durumda göz merceği bulunmaktadır. Bunun çevresini kapsül denilen saydam bir doku çevreler. Göz merceğinin önünde ve tam korneanın gerisinde aqueous humor adı verilen jelatinimsi nesne bulunur. Daha gerisinde ise vitreous humor diye bilinen pelte benzeri bir nesne vardır. Gözün dörtte üçü kadar olan bu parça göz güllesinin iç boşluğunu doldurur. Yukarıda da belirtildiği gibi ak doku ile göz çukuruna yapışık olup gözün çeşitli hareketlerini denetleyen kaslar bulunur. Gözün korunmasına yarayan ek organlardan birisi gözyaşı bezleri, göz kapakları, kirpikler ve kaşlardır. Göz kapağının iç kısmı konjüktiva dokusu ile kaplıdır. Görme süreci. Gözün ışık, renk, derinlik, biçim ve boyutlar gibi görsel algıları nasıl sağladığı konusunda zengin ve yeterli bilgimiz var. Bu bilgilerin bir kısmı tartışma götürmeyen gerçeklerdir. Örneğin renk algısı gibi bazıları üzerinde de bugün bile kurumsal aşamada yorum ve tartışmalar sürüp gitmektedir. Biz daha çok ve kısaca tartışma götürmeyen gerçekler üzerinde duracağız. Dış çevreden gelen ışık ve renk uyaranları iki gözün kornea dokularından ayrı ayrı geçerler. Dıştan gelen ışığın gücüne göre irisin ortasındaki göz bebeği daralıp ya da açılarak algıyı sağlamaya yetecek kadar ışığın merceğe erişmesine olanak sağlar. Göz merceği ise gelen uyaranların uzaklık ya da yakınlığına göre sıkışıp açılarak görülen nesnenin retinanın tam orta kısmında ve görme sinirlerinin en yoğun olduğu bölüme bir imgesini yansıtır. Aynı uyarandan iki gözün retinası ortasına düşen iki ayrı imge farklı görüş açılarından sağlandığı için biri birinden hafif tertip farklıdır. Bu farklılık bir parçada iki gözün göz çukurlarına oturuş durumlarının biri birine eşit olmayışından ileri gelir. İki ayrı göz tarafından zapt edilen iki ayrı hayal retinanın kör noktasından toparlanıp beyne doğru giden görme sinirlerince birleşme noktasına kadar bağımsız imgeler olarak iletilir. Fakat iki gözden çıkan görme sinirlerinin birleştiği noktada tek imge durumuna dönüşerek beyindeki görme merkezince tek ve ters olmaktan kurtulmuş üç boyutlu bir imge olarak algılanır. Görme sinirleri uçlarından oluşan iç dokunun görsel algıların sağlanmasında özel bir önemi var. Bu yüzden bu dokunun görevleriyle ilgili bir iki noktaya değinmek yararlı olur. Bu sinir uçları bir kısmı gün ışığında iş gören ve algı sağlayan, ötekisi ise gün battıktan sonra görev yapan biçimce biraz farklı iki türden oluşur. Renk körlüğünün çeşitli görünümleri ve gündüz körlüğü gibi durumlar öncelikle birinci tip sinir uçlarında baş gösteren yetersizliklerin sonucu olduğu kabul edilmektedir. Buna karşılık halk arasında tavuk karası denilen gece körlüğü ise ikinci tür sinir uçları ile ilgilidir. Retinanın tam göz merceği gerisine düşen kısmı görme sinirlerinin en yoğun olduğu bölgedir. Bir imgenin açık ve yeterli olması ya da olağan uzaklıklardan algılanabilmesi bu orta bölge üzerine düşmesine bağlıdır. Ayrıca bu bölgedeki sinir uçlarının gelen uyarını algılamaya güçlü halde bulunmasına bağlıdır. Bunun tam ortası görme sinirlerinin beyne doğru çıkış noktası olan kör noktadır. Bu küçük nokta görsel uyaranlara karşı duyarsızdır. Bu bölgeyle algılamaya merkezi görme gücü denir. Fakat retina dokusunda bu bölgeden yanlara doğru yayıldıkça sinir ucu yoğunluğu da azalır. Bu yüzden dış kısımlar görsel uyaranlara karşı merkezi bölge kadar duyar değildir. Fakat merkezi bölgede herhangi bir bozukluk ya da yetersizlik söz konusu olunca çevre bölgesiyle de yetersiz de olsa görsel algılar elde edilir. Bir de görüş açısından söz edilmesi gerekir. Bu iki gözün bebeğinin dış kenarlarından çekilecek hayali çizgilerden oluşan iki gözün kapsayabildiği görme alanını belirten bir açıdır. Olağan genişliği 180 derece çevresindedir. Fakat iris, göz merceği ya da retinada baş gösterebilecek arızalar yüzünden bu açı daralabilir. Şaşılık gibi gözlerden birisinde baş gösteren tespit yetersizliği ya da tek gözle ilgili özür ve bozukluklarda bu açının daralmasına sebep olabilir. Bazı vakalarda görme özürü öncelikle bu açı daralmasının sonucudur. Örneğin merkezi görme gücü yeterli olduğu halde görüş açısı en fazla 20 dereceye kadar düşenlerde kör kümesi için alınmaktadır. Görmenin yeterli olabilmesi için zorunlu olan koşullardan bir başkası da iki gözün hareketlerinin koordine biçimde yapılabilmesidir. Başka bir deyişle iki göz görülmesi gereken şeylerin gerekli olan noktaları üzerinde birlikte tespit yapabilecek biçimde işlemelidir. İki gözün bu konuda gerekli işbirliğini yapabilmeyi başaramayışlarının en yalın belirtisi şaşılıklardır. En aşırı ve pratik açıdan körlük sayılabilecek görüntüsü de nistagmustur. Burada iki gözle algılamak için gerekli tespiti yapamadığı için yeterli görme algısı sağlanamaz. Körlük nedenleri. Görme gücünü çeşitli derece ve biçimlerde hasara uğratan nedenleri birkaç türlü sınıflandırmak mümkündür. Bunlardan birisi özür nedeninin baş gösterdiği zamana göre kümelemektir. Buna göre 3 alt küme önerilebilir. A. Kalıtımsal körlükler. Bununla bir kuşaktan ötekine genler yoluyla geçtiğine inanılan körlükler gelmektedir. Böyle bir durumun söz konusu olabilmesi için körlük durumunun ana baba her ikisi ya da kardeşlerde de bulunması gerekir. B. Doğal körlükler. Burada döllenmenin başıyla doğum olayına kadar geçen süre içinde baş gösteren nedenlerle oluşan körlükler işaret edilmek istenmektedir. Örneğin gebelik süresinde ananın kızamıkçık, frengi gibi hastalıklara tutulması, kan uyuşmazlığı, yetersiz beslenme, ateşli hastalıklar gibi durumların söz konusu olması doğacak bebekte öteki sakatlıkların yanı başında körlüğe de sebep olabilir. Bunlardan başka doğum sırasında doğumun olağan dışı geçmesi yüzünden doğacak beyin zedelenmeleri, oksijen yetersizliği gibi durumlarda bu kümeden körlüklerin nedeni olabilir. C. Doğumdan sonra oluşan görme özürleri. Genel bazı hastalıkların yarattığı ihtilatlar, özel göz hastalıkları veya kaza gibi çeşitli nedenlerle yaşamın herhangi bir döneminde baş gösteren görme özürleri de bunlar arasındadır. Bu sınıflandırmanın dışında bir de nedenlerin kaynağına göre sınıflandırma söz konusu olabilir. Burada da 3 küme önermek mümkündür. İstenirse bu 4'e de çıkarılabilir. A. Kalıtım. Yukarıda belirtilenin aynıdır. B. Yalnız göze musallat olan nedenlerin yarattığı görme özürleri. Bölümün başında değindiğimiz retrolentral fibroblepkia bunun örneklerinden birisidir. Doğumun hemen peşinden bebeğin gözüne rahim yolundan geçerken kaçan mikroplar yüzünden oluşan ophthalmia neonatorum ise başka bir örneğidir. C. Beden ve görevlerini tüm olarak ya da büyük kısmını etkileyen genel hastalıkların sonucu olarak görme organının ve görevinin zedelenmesi. Çiçek, kızamık, frengi, şeker gibi hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkan körlükler de bunun örnekleridir. Ç. Kazalar. Patlama, batma, çarpma gibi olaylar yüzünden gözün tüm ya da kısmen harap olmasını ikinci küme nedenler arasında da ele alabilmek mümkündür. Fakat savaşlar, trafik kazaları, tehlikeli oyun ve oyuncaklar yüzünden sayısı ve oranı artış gösteren bu kümeyi ayrıca ele alma yoluna da gidilmektedir. Bu sınıflandırmalarla ilgili ayrıntılara girişmeden önce görme gücü kayıplarının dereceleri ve nedenleri konusunda yapılan araştırmalara değinmek yararlı olur. Ankara Körler Okulu öğrencileri arasında 1953-55 arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce nedenler açısından bir inceleme yapılmıştır. Örneklem sayısı 150 çevresinde olduğu için bilimsel değer olabilecek oranlar tespit edilememiştir. Ayrıca vakalardan yarısından fazlasının neden açısından teşhisi olanak bırakmayacak biçimde göz durumlarının yıkıntıya uğradığı tespit edilmiştir. Bulunan nedenler arasında doğal katarakt, çiçekli ihtilat, kızamık ihtilatı gibi durumlar tespit edilmiştir. Kazalarda ihmal edilmeyecek bir oranda görülmüştür. Bu münasebetle üniversite göz kliniklerimizde ya da Sağlık Bakanlığı'nda daha yeterli inceleme ve taramalara dayanan sayı ve oranların olup olmadığı araştırılmıştır. Maalesef bu konuda yeterli bir sonuç sağlanamamıştır. Yalnız Güneydoğu illerimizde bir zamanlar çok yaygın olan ve çeşitli ihtilatlarla çeşitli derecelerde görme kaybına yol açan Trahom ile savaş örgütü ve çalışmalarının sonuçları ve gelişimi hakkında sayısal bilgiler elde edilebilmiştir. Bu nedenle yurdumuz durumuna yeterli bir ışık tutamayacağı ortada olmakla beraber yabancı memleketlerde sağlanmış birkaç sonuca değinmek yararlı olacaktır. Birleşik Amerika'da kör bir körler okullarına devam eden 4248 çocuk ve genç üzerinde yapılan göz muayene ve incelemelerinin sonuçlarını belirtmiştir. Bu toplam körler okullarının o tarihteki öğrenci toplamının %76'sını meydana getiriyordu. Bu öğrencilerin %21'inin tüm kör tanım içine girdiği görülmüştür. %19'unda ise sadece ışık algısı bulunmuştur. Toplamın %37.9'unda ise hareket algısı ile olağan görme gücünün en çok 10'da 1'inin altında görme artığı tespit edilmiştir. %11.2'sinde ise Birleşik Amerika için kör tanımının üst sınırı olarak benimsenen olağan görme gücünün 10'da 1'i, başka bir deyişle 220'si bulunmuştur. İlginç ve önemli olan bir sonuçsa şudur. Bunların dışında kalanların %8'inde ise herhangi bir görme alanı daralması söz konusu olmadan körlüğün üst sınırı olan 10'da 1'den fazla görme artığı bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumun körler okullarını o memlekette de az görenler tanımına giren öğrencileri de aldıklarını göstermektedir. Körlük nedenleri. Kör bir aynı öğrenci kümesinde bulunabilen körlük nedenlerini de şöylece belirtmiştir. 1. 13.8 enfeksiyonlu hastalıklar sonucu oluşan görme özürleri. Bu küme içinde %5.7 ophthalmia neonatorum, %2.8 frengi, %0.8 menenjit, %2.08 kızamık, %0.42 zehirlenme, %2.27 nedeni belirlenemeyen olaylar. 2. %7.3 kazalar. 3. %1 zehirlenme. 4. %4.6 tümörler. 5. %1.5 genel hastalıklar. 6. %64.1 gebelik süresinde baş gösteren nedenler. %15.6'sı ise kalıtımsal kaynaklı olduğu belirlenen ya da tahmin edilen olayların toplamıdır. 8. %8.6 nedenleri belirlenemeyen olayların toplamı. Yukarıda 4 kümeye ayırdığımız körlük nedenleri arasında kalıtımsal küme içine girmesi gerekenler, genler yoluyla bir kuşaktan ötekisine geçen körlüklerdir. Bu küme uzun süre doğal körlüklerle de karıştırılmış ve döllenme ile doğum arasındaki nedenlerle gözlerini kaybedenlerde kalıtımsal körlük gibi işlem görmüştür. Halbuki bu iki alt kümenin kesin olarak ayrılması gerekir. görme özrünün kalıtımsal olup olmadığının bugün kullanılan ölçüdü, görme özrü olan çocuğun ana baba ve kardeşleri arasında aynı durumda olan bireylerin bulunmasıdır. Bu kesin olarak kalıtımsallık anlamına gelmemekle beraber en pratik belirti de budur. Birleşik Amerika'da yapılan bir incelemeye göre bu yoldan kör ana babaya ya da kardeşleri bulunan körlerin genel kör nüfusu olan oranının yaklaşık olarak %15'i biraz aştığına değinmiştik. Bunlar arasında ana babadan yalnız birisinin kör oluşu bu kümenin %6'sını, her ikisinin de kör olduğu vakalarsa %1'ini meydana getirmektedir. %7.8'inde ise kör kardeşlere rastlanmıştır. Hangi durumlarda ana baba ya da bunlardan birisinin körlük durumunun çocuklarına kalıtımla geçebileceği konusunda kesin ve yeterli bilgilerimizin bulunmadığı ortadadır. Bu yüzden nedenleri kesin olarak edinilmiş kaynaklar dışında kestirilemeyen nedenler oluşan kişilerin kendi aralarında evlenmeleri benzerleri üretme tehlikesi açısından doğru değildir. Bu durum gören bir kişiyle evlenen körler için söz konusu olduğu gibi ikisi de görme gücünden yoksun karı kocalar için fazlasıyla söz konusudur. Bu yüzden durumları böyle olanların çocuk yapmakta çok dikkatli ve ihtiyatlı olmaları yanlış sayılmaz. İkinci küme olarak genel hastalıkların sonucu olarak oluşan körlüklere değinmiştik. Bu hallerde körlük tüm organizmayı etkileyen bir hastalığın yan ve belki de önemli sonuçlarından birisi olarak gelişmiştir. Kızıl, kızamık, çiçek, tifo, menenjit, grip, sıtma, verem, beyin tümörleri, veba gibi hastalıklara değinilebilir. Yukarıda da belirtildiği gibi körlük toplamının %1.5 kadarı bu tür hastalıklar sonucu oluşmaktadır. Bu oranın gerçekte daha yüksek olması ihtimali de vardır. Özellikle çiçek, kızamık gibi önleyici tedbirlerle hem kendisi hem de ihtilatları önlenebilen hastalıklara karşı yapılan savaş ve etkililik oranı ülkeden ülkeye büyük değişkenlik gösterebilmektedir. Ayrıca bugün yalnız göz etkilediği sanılan bazı hastalıkların, örneğin beslenme yetersizliği ya da başka genel bir hastalıkla ilişkisi olabilir. Bu arada bel soğukluğu ve frengi gibi hastalıklar sonucu olarak oluşan körlüklerin oranı da hem ülkeden ülkeye hem de aynı ülkede zaman zaman önemli değişkenlikler gösterebilmektedir. Çünkü bu iki bulaşıcı hastalığa karşı alınan önleyici ve tedavi edici tedbirler ülkeler arasında önemli değişkenlikler göstermektedir. Hem önleme ve tedavi tedbirlerinin uygulanışında zaman zaman çeşitli nedenler yüzünden baş gösteren gevşeme ya da etkililik de değişmektedir. Bir süre frengiye karşı çok etkili önleme ve tedavi yöntemleri izleyen yerler, hastalık oranındaki kesin düşmeler sonucu bu uygulamaları gevşetmişler ve yeni baştan görünüş sıklığı yükselmeye başlamıştır. Ayrıca değişen toplumsal koşullar ve değer yargıları sonucu evlilik dışı cinsel ilişkilerin gittikçe yaygınlaşması ve aşağı yaş gruplarına kadar da inmesi bir neden olarak bu genel hastalıkları önemli bir sağlık sorunu haline yeni baştan getirmiştir. Oftalmiye niyatorumun bu hastalıklardan özellikle bel soğukluğu yüzünden oluştuğu ileri sürülmektedir. Gözü oluşturan dokular, sinir ve kaslar gibi parçalardan herhangisine musallat olan bir hastalık görme özrü nedeni olabilir. Bunların başında gelen göz merceği hastalıklarıdır. Özellikle ihtiyarlık yaşlarında yaygınlaşan bir türünü de kapsayan kataraklar bunun bir örneğidir. Görme özürlerinin toplamının yaklaşık olarak 1/8'ini mercek hastalıklarının oluşturduğu kabul edilmektedir. Bunun peşinden retina ya da görme siniri bozuklukları geliyor ve toplamın %7.5 kadarını oluşturduğu kabul ediliyor. Bunların başında görme sinirleri atrofisi gelir. Retina kopması bunun başka bir çeşididir. Göz akı hastalıkları ise %6.1 oranıyla bunun peşinden geliyor. Bu toplamın yarısından fazlası optalmiye niyatorumdur. Dörtte birini ise trahom ve ona bağlı göz ihtilatları meydana getirmektedir. Bunların peşinden glaucomaya değinilmelidir. Bu göz içindeki jelatin benzeri sıvının baskısının artarak göz yuvarlağının olağan katılığının aşırı biçimde fazlalaşması sonucunu veren körlüğü oluşturan bir durumdur. Bazı araştırmalara göre bir ülkedeki toplam körlüklerin yaklaşık olarak 1/3'ü doğrudan doğruya göz etkileyen hastalıkların sonucudur. Körlük nedeni olarak kazaların öneminin gittikçe arttığına yukarıda da değinmiştik. Bunlar arasında çeşitli iş yeri ve durumlarda baş gösteren patlamalar, asit, erimiş maden ve benzerlerinin yarattığı yanmalar, ateşli silah, plastik şişe gibi şeylerin patlaması, sivri uçlu her tür nesnenin göze batması sayılabilir. Savaşlar, trafik kazaları yüzünden oluşan körlükleri de bu küme içinde ele almak doğru olur. Bazı araştırmalara göre bu kümenin 1/5'i patlayıcı nesnelerden ileri gelmektedir. 1/10'unun ise ateşli silahlar yüzünden olduğunu işaret edilmektedir. Yurdumuzla ilişkisi. Nedenlerle ilgili olarak yukarıda verilen oranlar yurdumuz için ancak telkini bir değer taşır. Ana nedenlerin kümelerinin bizde farklı olması söz konusu değildir. Fakat her ana kümenin kapsamına giren özel ve belirli nedenlerin önem ve yaygınlık durumu bizde oldukça farklılık gösterebilir. Bu ayrıcalığı şu örneklerle daha belirgin duruma getirebiliriz. A. Kataraktın öncelikle bir yaşlılık nedeni olduğuna değinmiştik. Ortalama ömür uzunluğunun bize göre kesin bir üstünlük gösterdiği batı memleketlerinde bu durumla bir neden olarak karşılaşmak ihtimali daha fazla olabilir. B. Çiçek gibi genel bir hastalığın yarattığı körlükler bizde ve batıda iyice kontrol altına alınmış olduğu için bir farklılık bulunmaması umulabilir. C. Optermia niatorum bel soğukluğundan oluşan bir körlük olarak genel nüfusu öncelikle kırsal bölgelerde oturan yurdumuz gibi ülkelerden çok büyük endüstri merkezlerinin nüfusun çoğunluğunu topladığı yerlerde daha fazla rastlanması beklenebilir. Yalnız buna karşı çok etkili ve yalın bir korunma yolu bulunmuştur. Doğumların çoğunu tıp denetimi altında yapıldığı ülkelerin çoğunda bu yüzden hemen hemen yok edilmiştir. Buna karşılık bizde daha yaygın olması umulabilir. Aynı hususu frengil ilgili olarak dileri sürmek mümkündür. Ç. Trahom ve ona bağlı görme özrü ihtilatları bir zamanlar özellikle Güneydoğu illerimizde çok yaygındı. 1935 nüfus sayımı sonuçları Trahom bölgesi diye adlandırılan bu bölgede genel nüfustaki orana göre iki katı daha fazla kör düştüğünü göstermektedir. Buna karşılık Batı memleketlerinde Trahom ve ilişki ihtilatların kökü çoktan kurutulmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunda geliştirilen sülfamitli ilaçların çok olumlu etkisi ve savaş örgütünün sürekli ve etkili çalışmaları sonucu bu neden bugün de yurdumuz için eski önemini yitirmiş durumdadır. Verilen bu örneklerin yarattığı zorunluluk şudur. Gözü etkileyen ve görme gücünün çeşitli derecelerde yitirilmesine yol açan nedenleri ve önem derecelerini dikkatli ve etraflı olarak inceleyip ortaya koymak zorundayız. Etkili bir koruma ve önleme çalışmasının temel dayanağı nedenleri ve önem derecelerini bilmeye dayanır. Bunu gerçekleştirmek için de koşullarımız bugün eskisinden çok daha elverişlidir. En azından 5 büyük kentimizde tıp fakülteleri ve buna bağlı göz klinikleri vardır. Bunlara göz servisleri olan hastaneler de eklenebilir. Öte yandan yıllardan beri etkinlik gösteren Trahom Savaş Örgütü ayakta ve işlemektedir. Sağlık Bakanlığı'nın bu sayısal işlemleri yürütmekle görevli bir istatistik genel müdürlüğü bulunmaktadır. Bütün bunların dışında ve üstünde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ankara, Gaziantep, İstanbul Körler Okulları'nda yaklaşık olarak çeşitli yaşlarda 400 aşkın görme özrü olayı eğitim görmektedir. Yakında İzmir'de açılacak okulla bu sayıya yeni bir bölge ve yeni vakalar eklenecektir. Tıp fakültelerimizin öncülüğü, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarımızın destek ve işbirliği ile güvenilir sonuçlar 1-2 yıl içinde sağlanabilir. Bu gerçekleşmedikçe yeterli bir koruyucu savaşın örgütlenip uygulanması beklenemez. Cinsellik farkları. Buraya kadar değinilen görme kaybı nedenleri ve önem sıraları açısından kadın ve erkekler arasında bazı farklılıklar olduğu görülmüştür. Göz akı, kornea, iris, krait hastalıkları, glajoma göz merceği hastalıklarına kadınlar arasında erkeklerden daha sık rastlanmaktadır. Özellikle glajomada iki cins arasındaki oran farkı ilginçtir. Buna kadınlar arasında %17 olmasına karşılık erkekler arasında sadece 10.7 oranında rastlanıyor. Göz akı hastalıklarında da yeterli bir ayrıcalık görülüyor. Buna kadınlarda %16.9, erkeklerde ise 14.9 oranında rastlanıyor. Öte yandan bu farkın gonokokus konjektivistin erkekler arasında yaygın oluşuna karşılık optermia niatorum'a kadınlarda daha çok rastlanışından ileri gelmektedir. Görme sinirleri atrofisinde ise durum tersine dönmektedir. Buna erkekler arasında %16.2, kadınlarda ise 8 oranında rastlanmaktadır. Retina hastalıklarının her türüne erkeklerde daha çok rastlanıyor. Glajoma ve göz merceği hastalıklarına kadınlarda daha sık rastlanışı onların ortalama ömür uzunluğunun erkeklerinden fazla oluşuyla yorumlanabilir. Kızamık, beyin zarı hastalıkları, tifo, çiçek, romatizma, frengi, murdar ilik hastalıkları, kuş palası gibi körlük doğurabilen genel hastalıklara erkekler arasında daha sık rastlanıyor. Kadınlar arasında erkeklerden daha sık karşılaşılan genel hastalıklar da şunlardır. Menenjit, kızıl, grip, deri enfeksiyonları, böbrek hastalıkları, şeker hastalığı, birinç hastalığı ve veremdir. Kazalarsa erkeklerde kadınlara göre 5 kat daha sık körlük nedeni olmaktadır. Bu fabrika ve tehlikeli üretim işlerinde çalışan erkek işçi oranının yüksekliği ile ilgili olabilir.